Ayrım 9, sayfa 84. Zili olmayan demir bahçe kapısının önünde durdular. Metal kapıyı hafifçe birkaç kez yumrukladılar. Cevap alamayınca iki adamla birer tane kuvvetli yumruk daha salladılar. Kapı gidip geldi. Yuvasında titredi. Uzaktan sanki sürünüyormuş gibi ayak sesleri duyuldu. Açıyorlar. Birkaç saniye sonra metal kapı gıcırtılarla aralandı. Yaşlıca bir adam kafasını aradan sokağa doğru uzattı. İki adam bir ağızdan "Selamun aleyküm." "Aleyküm selam." "Amca, Ömer Hamza'yı görmeye geldik. Evde mi?" "Biraz bekleyin." Adam kapıyı kapatıp geri döndü. Birkaç dakika sonra tekrar kapıda belirdi. Bu sefer demir kapıyı ardına kadar aralamış, iki yabancıyı içeri buyur ediyordu. Mert ve Gökhan yaşlı adamın ağır adımlarının peşine takıldılar. Bahçe oldukça geniş ve bakımsızdı. Toprak kurumuş, her yeri çalılar doldurmuştu. Birkaç kuru meyve ağacı eve giden yolun iki yanında sıralanmış, kökleri toprağın dışına çıkmıştı. Üzerlerine yuvalanan kuşlar belli ki çok önceleri terk etmişti bu kuru dalları. Bir zamanlar güzel bir bahçe olmalıydı. Evin daha önceden beyaza boyanmış olduğu henüz dökülmemiş sıva parçalarından anlaşılıyordu. Evin diğer dış cephesi boyanın altından çıkan kirli gri betondan oluşuyordu. Ahşap pencereler ardına kadar açıktı. Eve yaklaştıklarında bile herhangi bir ses duymadılar. Birkaç çekirgenin ıslığı dışında. Yaşlı adam yabancıları eve aldıktan sonra kapıyı arkalarından kapattı. Ev göründüğü kadarıyla neredeyse bomboştu. Yere serilmiş kilime benzeyen yıpranmış bir bez parçası üzerine ayakkabılarını çıkarıp taş koridora girdiler. Evin içi klima çalışıyormuşçasına serindi. Koridorun sonundaki odayı işaret eden yaşlı adamın dediğini yapıp odaya geçtiler. Adam bir şey söylemeden çıktı. Girdikleri oda boş denecek kadar sade döşenmişti. Odada iki duvarı boyunca ilerleyen L şeklinde bir sedir ve üzerinde birkaç yastık, yere serilmiş bir kilim, tahta bir masa, bir sandalye vardı. Yanına oturdukları perdesiz pencerenin önünde camı islenmiş bir gaz lambası, aynı yerde yere kadar uzanan erimiş mum damlacıkları odanın tek aksesuarlarıydı. Koridordan gelen öksürük seslerine ayak sesleri karıştı. Birkaç dakika sonra Hamza kapının önünde belirdi. 50'sini geçkin adam misafirlerini görmüşe hiç memnun olmamış gibiydi. Yine de zoraki gülümsemesiyle yerlerinden kalkmış iki adamı selamladı. Sedirin diğer ucuna geçip ayaklarını altına alıp bağdaş kurdu. "Hoş geldiniz." Adamın sesindeki tarifi zor, hoşnutsuz tını dikkat çekiciydi. İkisi bir ağızdan adama karşılık verdiler. "Size içecek bir şeyler söyledim. Birazdan getirirler. Çay içersiniz değil mi?" "Sağ olun, içeriz." Adam sanki oturduğu yerde bir şeyler onu rahatsız ediyormuş gibi kıpırdanıp duruyordu. Gökhan adamı göz ucuyla baştan aşağı süzdü. Tahmin ettiklerinden daha genç ama yıpranmış ve çökmüştü. Biri sorsa rahatlıkla 60 yaşında olduğunu iddia edebilirdi. Oturduğu yerde sırtındaki kambur daha belirgin bir hal almıştı. Evine gelenlerini görebilmek için tüm vücudunu yukarı doğru hareket ettirmesi gerekiyordu. Yaşlı adamın yüzünü ilginç kılan şey sağ şakağından kulağının arkasına kadar uzanan geniş yara iziydi. Aynı çizginin hemen üstünde kafatası kemiği içeri bombe yapmış, çökmüştü. Gökhan'ın yara iziyle ilgilendiğini görünce "Şarapnel, çok uzun bir süre hastanede yatmak zorunda kaldım. Sağ olsun doktorlar düzeltebilecekleri kadarını düzelttiler." "Ne zaman oldu?" "10 sene önce. Televizyonları biraz takip ettiyseniz nasıl olduğu konusunda bir fikriniz vardır. Hemen her gün ölüm haberleri gelirdi ülkenin dört bir yanından. Gerçi dünya bu haberlere o kadar alışmış olmalı ki dikkat bile çektiğinden şüpheliyim. Ve ölüm hala ülkemin üzerinden ayrılmadı. Bu halk çok ama çok acı çekti çocuklar. Yüzümdeki yara halkımın ödediği bedel yanında hiç kalır. Ben hep şanslıydım." Adam gözlerini yere dikip öylece kaldı. Belli ki bu konuda çok doluydu. "Bir soru sorabilir miyim?" Mert adamın suskun halini aldırış etmedi. "Tabii." "Yabancı diliniz. Çok iyi İngilizce konuşuyorsunuz." "Evet, onlarla ticaret yapabilmek için dillerini öğrenmeniz gerekli. Ülkenizde, özellikle Avrupa'da uzun süre yaşadım, çalıştım. Ne bulduysam sattım. Ama savaş çok şeylerimizi götürdü." "Hayattasınız. Bunu orada otururken söylemek çok kolay değil mi? Yerimde olsaydınız bunları söyleyebilir miydiniz, merak ediyorum." Adamın çizgilerle bezenmiş, sarkık yüzünde İki düşmanca bakan göz beliri verdi. Ortalığa bir sessizlik çöktü ve daha uzamadan onlara kapıyı açan yaşlı adam elinde tepsiyle içeri girdi. Önce iki yabancının bardaklarını bıraktı, sonra minderde kıvrılıp duran ağasının. Yaşlı adam bu evde kaybolup gitmiş, evin bir eşyasına, bir duvarına dönüşmüştü sanki. Adamın yüzü ancak bu kadar ifadesiz, bu kadar ruhsuz olabilirdi. Hareketleri de o denli yavaş ve rutindi. Fısıltıyla içeri girdi ve aynı sessizlikle çıktı. Odada üç adam oturmuş, sıcak çaylarını içiyorlardı. Tüm gözler yere bakıyor, öylece oturdular. Gökhan rahatsızlıkla yerinde kıpırdandı. Mert'in benzeri bakışlarıyla göz göze geldi. Eve girdikleri andan itibaren içini kaplayan huzursuzluk her geçen dakika daha da artıyor, ruhunu daraltıyordu. Bir an evvel işlerini bitirip dışarı çıkmak istedi. Hava birkaç saat sonra kararacaktı. "Sanıyorum buraya neden geldiğimizi biliyorsunuz Hamza." "Evet biliyorum ama bunun için biraz daha vaktimiz olacak. Aceleye gerek yok. Rahat rahat çaylarınızı için." Gökhan'ın bu gereksiz ve yapay misafirperverlik karşısında biraz daha içi sıkıldı. Adamın bakışlarında, konuşmasında garip olan bir şeyler vardı. Büyük bir stres altında olmalıydı ya da çok hasta. Titreyen ellerini saklayacak bir yer arıyormuş gibiydi. Gökhan dayanamadı. "Bir şeyiniz mi var? Pek iyi görünmüyorsunuz." "He ya, biraz üşütmüşüm. O kadar." Adamın söyledikleri inandırıcılıktan son derece uzaktı. Gökhan'ın daha fazla beklemeye niyeti yoktu. Sabrı taşmak üzereydi ve bu yaşlı adama yeterinden fazla müsamaha göstermişti. Afganistan çok karışık bir yerdi. Kime güveneceğini çok iyi bilmeliydin. Ne de olsa çok uzun bir savaş dönemi yaşanmıştı ve hala da yaşanmaktaydı. Büyük devletlerin istihbaratları, bilgi toplamak ve bu ülkedeki eroin faaliyetlerini kontrol altında tutmak için büyük çaba sarf ediyordu. Bu da şüphe yaratıyordu insanın içinde. "Bak amca, vaktimiz yok. Şimdi kurtun bize vermeni istediği ne haltsa onu ver de gidelim. Oturup çay içecek vaktimiz yok." Yaşlı adam sakinleşti. Gökhan'ı duymuyor gibiydi. Gözlerini cama dikmiş, başını ağır ağır sallıyordu. "Alacaksınız çocuklar, alacaksınız. Size söylememem gerekiyordu ama ölümü göze alıp söyleyeceğim." Bu sözler üzerine Gökhan'ın kan beynini fışkırdı. Ters giden bir şey vardı. Mert'e baktı. O da yumruklarını sıkmış, elini silahına atmak üzere hazır bekliyordu. Biliyorlardı kötü bir şey olmak üzereydi. Türkiye'de yakın zaman önce kurulan Şahinler isimli bir gizli askeri operasyon timi var. Bu tim yok edilmek isteniyor. Ama oraya gitmeyin bence. Çünkü giderseniz sizi de yok ederler. Belki de amaçları bu gri takım ve Şahinleri bir arada yok etmek. "Sen ne diyorsun amca? Biz ne zaman ölümden korkarak iş yaptık? Hemen şu an beni vuracak olsalar yine giderim." Mert'in boğaz damarları şişmişti. "Çabuk söyle. O şerefsizler nerede ve ne zaman yapacaklar bunu?" "Gambiya'da. Oradaki Türk askerlerini kaçıracaklar ve Şahinlerin devreye girmesi sağlanacak. Ondan sonra da ormanda tuzağa düşürecekler Mehmetleri." "Ama geç kaldınız. Beni affedin. Bütün ailem ellerinde. Sizleri ihbar etmek zorunda kaldım." "Allah kahretsin." Gökhan cama doğru koşmaya yeltendi. Duvarlar sallanmaya, titremeye başladı. Odanın duvarlarından, tavandan sıva, toz, beton dökülüyordu. Üç adamın gözleri bir yerde buluştu. Mert'in "Tuzak!" diye gürleyen sesi gümbürtülerin arasından kayboldu. Toz, duman, çiğ olup odadakilerin üzerine yürüdü. İçeride göz gözü görmüyordu. Patlamanın etkisiyle yere kapaklanan Mert'in hemen yanına, kolunun dirseğinden aşağısı kopmuş Hamza'nın panikten tüm kontrolünü yitirmiş, sallanan, inleyen vücudu düştü. Elleriyle başını örtmeye çalışan Gökhan sürünerek Mert'in yanına geldi. Hamza'nın kolundan fışkıran kan üzerlerini kaplamıştı. Toza ve sıvaya bulaşan kan çamur halini alıyordu. Kendini duvarlardan kopup fırlayan taşlardan korumaya çalışan Mert'in gözlerinde "şimdi ne yapacağız" bakışı vardı. "Koş!" diye bağırabildi Gökhan. Mert'in koluna asıldığı gibi ayağa kalkıp odadan dışarı fırladılar. Koşmaktan, kaçmaktan başka çareleri yoktu. Kapana kısılmışlardı. Ne ağır silahları ne de kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir şeyleri vardı. Duvarların neredeyse çökmek üzere olan hol boyunca koştular. Evin kapısına yaklaştıklarında kapı büyük bir gümbürtüyle içeri doğru parçalanarak açıldı. Gökhan'ın tek gördüğü kısa namlulu otomatik bir silah, askeri bir üniforma, siyah bir kasktı. İçgüdüyle hole dalmış askerin boğazına atıldı. Hepsi bir filmin karesi içinde oluyordu sanki. Kırılan boyun kemikleri patlamalar arasında kayboldu. Adamın cansız bedeni toz yağmuru altında yere yığıldı. Başını kaldırdığında Mert'in yere eğilmiş aşağı yukarı hareket eden kolunu gördü. Askerin elinden zorlukla aldığı makine tüfekle Mert'in yanına koştu. Mert'in elinde neredeyse 20 kiloluk bir beton parçası vardı ve içeri dalan Amerikan deniz piyadesini onunla parçalıyordu. Evin arkasına gitmeleri gerekiyordu. Mert, hafif yaralanmış olan Gökhan'ı kolundan tutup arka kapıya doğru sürükledi. Cehennemin içinde gibiydiler ama ikisinin de yüzünde garip, pis bir sırıtış vardı. İçlerindeki deli ortaya çıkmaya başlamıştı. Mutfaktaki sofadan çıktıklarında duvarın uzak köşesinde kendilerine bağıran Amerikalı askeri gördüler. Gökhan, az önce öldürdükleri askerin elinden aldığı silahı onun üzerine boşalttı. Bir yandan da neden bizi canlı yakalamaya çalışıyorlar ki diye düşünüyordu. Vızıldayarak kafalarını sıyıran kurşunların arasında üzerinden atlayabilecekleri kadar yükseklikte bahçe duvarına doğru koşmaya başladılar. Yanlarından koştukları ağaçların havaya saçılan kabukları, kuru otları paralayıp geçen kurşunlar, her seferinde kulakları biraz daha sağırlaştıran patlayan silahlar. Bahçe duvarının birkaç metre yanında depo olarak kullanılan dört duvar kulübenin arkasında ancak soluk alabilecek kadar bir fırsat bulabildiler. Arkadan sinirli bağırışlar ve sağa sola yağdırılan emirleri duyabiliyorlardı. Üzerine çarpan mermilerle sığındıkları kulübenin duvarları adeta yavaş yavaş eriyen bir buz parçası gibiydi. Üzerine patlayan her bir mermi betonun bir parçasını da havaya saçıyor, duvarları yavaş yavaş kemiriyordu. Her ikisi de zamanlarının olmadığının farkındaydı. Büyük ihtimalle çok kalabalıktılar ve eğer aptal değillerse kaçabilecekleri tüm delikleri kapatmış olmalıydılar. Kurşun sesleri bir anda kesildi. Ardından bir saniye geçmeden siper edindikleri kulübenin bir duvarı bir bomba atar tarafından yerle bir edildi. Hiç vakit kaybetmeden kulakları sağır eden silahlar tekrar patlamaya başladı. Gökhan elindeki silahı kullanabileceği ne bir açıklık ne de tümsek bulabiliyordu. İki adam birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Her ikisi de diğerinin ne düşündüğünü çok iyi biliyordu. Öleceklerdi. Ve bildikleri bir şey vardı ki giderken yalnız olmayacaklarıydı. Sorun sadece ne kadar süreceğiydi. İkilinin bu sessiz konuşması kısa sürdü. Gökhan az ilerideki duvarı işaret etti. O duvarı aşmalıydılar. Orası Gökhan'ın silahını kullanabileceği belki de tek yerdi. Olabildiğince hızlı hamle yaptılar. Gökhan sağ ayağını duvardaki bir tuğlaya basıp olanca gücüyle kendini duvarın öteki yanına attı. İsabetsiz kurşunlar her yana dağıldı. Hemen ardından Mert çevik bir hareketle duvara atıldı. Vücudunun duvarın diğer tarafına atması arka baldırına saplanan kurşunun gücüyle çok daha kolay oldu. Kan oluk oluk dışarı akmaya başladı. Kahretsin! Baldırından tüm vücuduna bir acı dalgası, gözleri yaşartan bir sızı yayıldı. Nereden vuruldun? Hiç gereği yoktu, hiç gereği yoktu. Elinle yaraya bastır. Beni çok sinirlendirdiler. Elinle yaraya bastır. Ver bana şu silahı. Oturduğun yerde otur ve şu kanı durdur. Mert kemeriyle yaranın üstünden bacağını iyice sıktı. Adamların birbirlerine bağırışları duyulabiliyordu. Gökhan ani bir hareketle önündeki bahçe duvarını siper alıp rastgele birkaç kurşun attı. Bu hiçbir işe yaramayacak. Kahrolası yerden bir an önce çıkmalıyız. O nasıl olacak Gökhan? Dur ben bir koşu arabaya getireyim ha. Bu arada kapıda duran metal yığını bizimki değil mi? Biraz sus ve düşünmeme izin ver. Bir şeyler yapmazsak en fazla 5 dakikamız var. Karşılarında ağır silahlarla donanmış 15 kadar asker vardı. Kulübenin batı ve kuzey tarafında siper almışlardı. Güney yanına bakan bahçenin dış kapısının hemen önünde bir zırhlı araç bekliyordu. Bulundukları doğu tarafı nispeten dik sayılabilecek bir tepenin yamacındaydı. Hareket edebilecekleri tek nokta köy meydanına devam eden toprak yoldu. Bunun için zırhlı aracın onları çok kolay avlayabileceği açıklıktan gitmeleri gerekiyordu. Ve bir yapıya, tümseye, onları saklayabilecek herhangi bir şeylere varmaları için en az 200 metre koşmaları gerekiyordu. Kapandaydılar. Gökhan Mert'in yaralı bacağına baktı. Koşabilir misin? Denerim. Denemekten daha fazlasını yapmak zorundasın. Ya burada kalıp ölürüz ya da buradan kurtulmaya çalışırken ölürüz. Bunun için elinden geleni yapsan iyi olur. Tamam ben hazırım. Sen zamanı iyi ayarla. Gökhan salisiler içinde duvarın üzerinden askerlerin bulunduğu noktaya doğru baktı. Silah sesleri birkaç dakika öncesine kıyasla bayağı seyrekleşmişti. Uzun bir tıslama onlara doğru yaklaştı. Saklandıkları bahçe duvarının yanındaki kulübeye isabet eden roket, kulakları sağır eden bir gümbürtüyle patladı. Darma duman olan dört duvar çevreye yağmaya başladı. Etraf toz bulutuyla kaplandı. Vücutlarının üzerine, kollarıyla korumaya çalıştıkları kafaları üzerine taş parçaları iniyordu. Ardına sindikleri duvar titreyip keskin birer bıçak gibi tuğlalarına saplanan beton ve taş parçalarıyla sallandı. Birkaç metre ötelerinde bir gedik açıldı. Gökhan ciğerlerindeki tüm havayı kullanarak bağırdı. Koş! Elindeki silahın şarjörünü rastgele boşalttıktan sonra iki adam saniyeler içinde zırhlı aracın neredeyse önünden toprak yolda olabildiğince hızla koşmaya başladılar. Mert hiç de normal olmayan bir biçimde sanki hiçbir yarası yokmuş gibi koşuyordu. 40 metre. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından Gökhan'ın mermileri boşaltmasının hemen ardından kesilen sesler gök gürültüsüne dönüştü. Kurşunlar bütün hiddetiyle üzerlerine akmaya başladı. İki adam kaosun ortasında birbirlerinden uzaklaşıp olabildiğince hedef küçülterek zikzaklara başladılar. Bir sürü avcı, hiç de adil olmayan bir av. 100 metre. İkisi de hiçbir şey, ne korku, ne panik, ne de yorgunluk, hiçbir şey hissetmiyor, sadece koşuyorlardı. Gökhan yolları üzerinde renksiz, küçük dört duvar evin ulaşabilecekleri bir mesafe olduğunu ilk kez hissetti. Gözleriyle Mert'i aradı. Biraz gerisindeydi ama hala ayakta ve koşuyordu. 150 metre. 9 milimetrelik kurşun sol kolunda, dirseğin hemen üzerindeki kas ve bağ dokusunu paramparça edip kemiğe saplandığında neredeyse başarmak üzereydiler. Görünmez bir el önce Gökhan'ı sardı. Ardından hızla gökyüzüne fırlattı. Merminin şiddetiyle ayakları yerden kesilen vücudu havada kendini bıraktı ve olanca ağırlığıyla toprak yola yığıldı. Mert'in neredeyse yanında patlayan roket mermisinin paraladığı iri taşlar Gökhan'ın vücudunun yere serilişini görmesine mani oldu. Bir tanesi kaşın hemen üstüne isabet edip alnını boydan boya açtı. Jilet keskinliğinde neredeyse toz zerresinden birkaç parmak uzunluğuna kadar boy boy metal parçalar Mert'in vücuduna saplandı. Sonrası derin bir sessizlik, karanlık. Ayrım 9 sonu, sayfa 94.